Ayrım 8, sayfa 161. İlk yardım. Hastalık veya kaza sırasında doktor gelinceye kadar, hasta sağlık kuruluşuna taşınıncaya kadar acil olarak alınması gerekli önlemlerdir. İlk yardım yapacak kimsenin hasta veya kaza sırasında durumunu iyi bilmesi gerekir. Sağlık bilgisi ve ilk yardım. İlk yardım 3 aşamada gerçekleşir. 1- Teşhis, olay hakkındaki önemli bilgilerin oluşması, hastanın genel durumunun değerlendirilmesi ve ilk muayenesinin yapılarak hastalığın ne olduğunu tespit edilmesidir. 2- Ayırma ve tedavi. Ayırma, ilk yardım gerektiren kişilerin birden fazla olması durumunda müdahalede öncelik şuurunun tespit edilmesidir. B. Tedavi, hastanın hayatının kurtarılması ve vücut fonksiyonlarının bozulmasını önleyerek girişimlerde bulunulmaktadır. 3. Taşıma, hastanın emin koşullarda ve en seri şekilde bir sağlık kuruluşuna taşınmasıdır. İlk yardımda temel kurallar. Soğukkanlı olunmalı. Öncelikle hastanın solunum durumuna bakılmalı. Yaralıyı bulunduğu yerde tedaviye çalışılmalı. Ciddi bir kanama varsa hemen durdurulmalı. Durum gerektiriyorsa kalp masajı yaptırılmalı. Kırık olan eklem belirlenmeli. Baygın hastada bacaklar baştan yukarıya kaldırılmalı. Yaralanmış kısım, göz ise herhangi bir madde sürülmemeli. Yaralının üzeri örtülmeli. Kravat, kemer ve benzeri solunum engelleyecek şeyler çıkarılmalı. Ağızda olan zehirlenmelerde süt içirilerek kusturulmalı. Gazla olan zehirlenmelerde kişi açık havaya çıkarılmalı. Bilinmeyen durum varsa ısrar edilmemeli. Aksi halde hastaya yardımcı olayım derken zarar verilir. Kazaya uğrayanın etrafında insanlar kalabalık oluşturuyorsa onların dağılması için uğraşılmalı. Hasta telkin edici sözlerle sakinleştirilmeli. İlk yardım dolabında bulunması gerekenler. Oksijen, pamuk, gaz bezi, amonyak, kolonya, alkol, küçük makas, flaster, burun merhemi, vazelin, termometre, sıcak su torbası, buz torbası, yanık merhemi, aspirin, ısıtıcı merhem. İlk yardım temel konuları. Boğulma, kanama, zehirlenme ve şok. Boğulma nedir? Asfiksi dediğimiz zaman hücrelerin oksijen gereksiniminin sürekli ve düzenli bir biçimde sağlanamadığı durumlar anlaşılır. Havanın akciğere girmesine engel olunacak hallerde, örneğin boğulma, gırtlaklama gibi durumlarda, elektrik çarpması gibi beyindeki solunum merkezini felce uğratacak nedenlerin bulunduğunda, karbon monoksit gibi al yuvarların oksijenle birleşmesine engel olacak durumlarda asfiksi baş gösterir. Kısaca respirasyon düzeninin bozulmasına boğulma denir. Nedenleri: solunum yolları ve akciğerleri tıkayan nedenler, sıvılar, suda boğulma, gazlar, yabancı cisimler, besin parçaları, kusmuk, dilin arkaya kayması ve kan toplanması, boğulmaya bırakmak, bir küçük bebek veya ağır bir hastanın yüzü koyun yatırılması ve uzun süre bu durumda bir süre kalması, solunum mekanizmasını bozan haller, elektrik şoku, yıldırım çarpması, boğulmanın bulguları, ilk evrede görülenler, baş dönmesi ve halsizlik, soluk darlığı, nabızda çabukluk, kısmi bilinç kaybı, boyun damarlarında şişme, yanak ve dudaklarda morarma ile birlikte yüzde kızarma ve kan toplanması. Boğulma iyileştirilmesine genel kurallar. Olanaklar el verirse boğulmaya neden olan durum ortadan kaldırılır veya hasta ortadan uzaklaştırılır. Havanın girip çıkması için önlem alınır. Bilinçsiz bir hastada dilin arkaya kaymamasına dikkat edilir. Hemen suni solunum yaptırılır. Her dakikadan yaralanmaya çalışılır. Olabilen her yardımdan yaralanmaya çalışılmalı. Hastayı örterek sıcak tutmaya çalışılmalı. Hastayı daha iyi bir yere, bir hale sokmaya çalışılmalı. Özellikle küçük sınıflardaki öğrencilerde görülen herhangi bir cisim tıkanma durumunda boğazdaki tıkacı uzaklaştırmak için hastanın başı ve omuzları öne doğru eğilmeli. Kazaya uğramış kişi küçük bir çocuk ise ters baş aşağı tutulmalı ve arkasında kürek kemikleri arasındaki yerden vurulmalıdır. Bu yetmiyorsa iki parmağınızı boğazınıza sokarak kusturmaya çalışınız. İki kulağından tutarak havaya kaldırmaya çalışınız. Elektrik çarpması. Elektrik cereyanının vücuttan geçmesi ağır zararlara neden olabilir. İlk etki şok olup orta derecede veya ağır olabilir ve sonunda şok ölümle sonuçlanabilir. Cereyanın başka bir etkisi de yanıklardır. Bu durumda elektrik cereyanı kapatılır, düğme varsa çevrilir. Düğme bulunmazsa sigortalar çekilir. Bunlardan hiçbiri yoksa kordon kapatılır. Elektrik kordonu hiçbir zaman makasla kesilmez. Kazaya uğrayan elektrik cereyanından uzaklaştırınız. Bu çok önemlidir. Kazaya uğrayanın solunumunda bozukluk varsa suni solunum yaptırınız. Hastayı veya kazazedeyi en kısa sürede bir sağlık kurumuna götürünüz. Dumanla boğulma. Burun ve ağzınıza tercihen yaş bir bez tutarak kendinizi koruyunuz. Eğilerek iş görünüz, hastayı hemen oradan uzaklaştırınız. Kanamalar. İç kanamalar. Bir iç organda kanama. Bir ezilme, bir vuruştan sonra kafa, kalça veya kaburga kırığından ileri geldiği gibi bıçaklanma yarasından sonra olabilir. Bazı hastalıklarda da görülebilir. Bir iç kanama iki biçimde kendini gösterebilir. Gözle görülebilen biçimler tam olarak gizli kalanlar. Bir iç organ kanaması aşağıda yazılı durumlarda ve şu biçimlerde görülebilir. Akciğer kanamasında öksürükle çıkarılan kan, açık kırmızı köpükçükler. Mide kanamasında kan kusulur. Bunun rengi bazen kahve telvesi görünüşündedir. Bağırsakların yukarı kısımlarının kanamasında kan büyük abdestle karıştığından renk siyah katran görünüşündedir. Bağırsaktan aşağı kesimlerinin kanamasında büyük abdestle birlikte çıkan kanın görünüşü normaldir. Böbreklerin kanamasında kan idrarla çıkar. Bunun görünüşü bulanık, dumanlı veya kırmızı olabilir. İç kanamanın belirtileri. Baş dönmesi ve baygınlık, özellikle ayakta dururken, dudaklarda yüzde solgunluk, cildin soğuk ve yaş nemli oluşu, çok susama durumu, tedirginlik, hasta çok heyecanlanır ve çok konuşur, nabız gitgide zayıflar ve çabuklaşır, solunum çabuk ve zordur, sinirlenme ve bağırmalar görülebilir, havaya karşı açlık duyar. İyileştirme. Bu durumda olabilen hızla kazaya uğrayan hastaneye kaldırınız. Bir etiket eklenerek iç kanamadan kuşku duyulduğu belirtilmelidir. Ağızdan hiçbir şey vermeyiniz. Burun kanaması. Kazaya uğrayanın başı hafifçe öne doğru uzatılmış durumda açık bir pencere önünde cereyana karşı dik olarak oturtunuz. Boyun ile göğsündeki düğmeleri çözünüz. Kravatı gevşetiniz. Hastaya ağzını açık tutmasını ve burnundan soluk almasını söyleyiniz. Hastanın burnunu sert kısmının hemen altından sıkınız. Buruna tıkaç koymaya girişmeyiniz. Kulak yolunun kanaması. Kulaktan gelen kan kafatası tabanının bir kırığına delalet edebilir. Kazaya uğrayanı başı hafif kaldırılmış olarak yatırınız. Kulağa tampon koymaya girişmeyiniz. Başı kanayan yana eğiniz ve kulak üzerine pansuman koyarak sarınız. Avuç kanaması. Avuç içi kanaması buradaki atar damarların bolluğundan ve birbirleriyle olan kaynamasından ötürü şiddetli olabilir. Kanamanın olduğu yerde gözle görülür yabancı bir cisim olmadığı zaman aşağıda tanımlandığı gibi avuç içine konan bir sargı ve tampon üzerine kazaya uğrayanın parmaklarını büktürüp sıkıştırarak baskı sağlanabilir. Tampon oldukça küçük ve sık olmalıdır. 5 cm'lik bir silindir sargı uygundur. Tampon avuç içindeki pansumanın üzerine yerleştiriniz ve bir yumruk meydana getirecek biçimde parmakları bu tampon üzerine kıvırınız ve bükünüz. Geniş olarak katlanmış bir üçgen sargının ortasına bileğin arka yüzeyine koyunuz. Parmak tarafındaki ucu alınız ve oblik olarak ön taraftan bükük parmaklar üzerinden geçirip yeniden arkaya baş parmak hizasına götürünüz. Şimdi öteki ucu aynı biçimde fakat ters yönde birinci uç gibi döndürünüz. Bundan sonra iki ucu yumruğun önüne getiriniz ve çaprazlayınız. Bileğin arkasında bağlayınız. Ezikler. Vücuda dışarıdan yapılan bir vuruş deri altında geniş kılcal damarlar kanamalarını yol açabilir. Bu vuruş sırasında deri de yırtılmayabilir. Vuruşa uğrayan alanda renk değişikliği ve şişlik görülebilir. Eşit nicelikte su ile alkolde ıslatılmış soğuk bir kompres koyunuz. Göz dolaylarındaki şiş ve morarmalarda alkol kullanılmamalıdır. Yanıklar ve haşlanmalar. Bir yanık aşağıdaki nedenlerden birisiyle oluşmuş bir yaralanmadır. Kuru sıcaklık, başta gelen ateş, kızgın bir maden parçası ve güneş, yüksek voltajlı bir elektrik cereyanı ile yüklü bir cisme değme ve yıldırım çarpması, sürtünme örneğin dönen bir çarka değme veya hızlı hareket eden bir urgan veya tele değme. Yakıcı kimyevi maddeler. Asitler özellikle asit sülfürik asit, nitrik asit, asit hidroklorik gibi. Alkolikler özellikle postüme sönmemiş kireç. Haşlanmalar. Yaş sıcaklıkta meydana gelmiş yaralanmalardır. Örneğin kaynar su, buhar, dalgınlıkla özensiz uygulanan yanıklar, sıcak yağlar ve katran haşlanmaya yol açabilirler. Bir yanık veya haşlanmanın etkileri aynıdır. Deride kızarma, fiske oluşumu, deri ve deri altı dokularda da bozuntu ve yıpranma olabilir. Ağrı çok şiddetlidir. Yanıklarla haşlanmalar iyileştirilmesine genel kurallar. Yanık ve haşlanmış kesimlerin mıncıklanmasından sakınınız. Önce ellerinizi gerektiği kadar temizleyiniz ve çok uyanık titizlikle özenli hareket ediniz. Hiçbir losyon kullanmayınız. Yanık elbiseleri soymayınız ve fiskeleri patlatmayınız. Yanan kesimler, yanmış elbiseler dahil varsa steril gaz bezi veya bezlerle örtünüz, yoksa temiz keten, yıkanmış patiska veya bunlarla benzer bir şeyle bu işi yapınız. Fiskeler yoksa veya oluşabilecekleri konusunda belirtiler yoksa sıkı sıkıya sarınız. Bandajları sıkı tutunuz. Ters olan durumlarda gevşek tutunuz. Yaralı kesimi uygun biçimde saptayınız. Şok iyileştirmesi yapınız. Ağır bir olguda Kazaya uğrayanı olabilen çabuklukla hastaneye taşıyınız. Hafif kolay olguda, bol nicelikte sıcak içecekler veriniz. Şekerle hafif çay içirmeyi üstün tutunuz. Çıkıklar. Bir eklemde eklem yüzeylerinin birbirine olan değmelerini kaybetmesi ve ani bir durum alma niteliğine çıkık denir. Travmatik bir çıkığın oluşması için hemen her vakit eklem koruyucunun kapsülünün bir yerinden yırtılması gerekir. Bu süreçte kapsülün bu yırtık yerinden eklem yüzeyselinden bir eklem boşluğunu çıkarıp çıkmaktadır. Çıkıklarda iki veya daha çok kemiklerin doğal olan hareketlerin ortadan kalkmakta veya azalmaktadır. Çıkık çeşitleri. Çıkığın derecesine, eklemin niteliğine, çıkığın tekrarlanmasına, çıkıkların sayımına göre ayrılırlar. Çıkıkların oluş nedenleri. Çıkıkların oluşunda yaş ve cins çok önemlidir. Yaşla çıkıkların çokluğu arasındaki ilişkiyi gözden geçirirsek görülür ki çocuklarda ve yaşlarda çıkıklar daha az görülür. Gerçekten olgun çağdaki kimselerde çıkığa neden olan bir güç, aynı koşullar altında kırılmadan kurtulacak ki çıkığın oluşmasını sağlayacak derecede kemikleri sertlik kazanmamıştır. Çünkü çocukların kemikleri uğradıkları güçlerin etkisi altında kırılmadan kurtularak çıkığın oluşmasını sağlayacak derecede kemikleri sertlik kazanmamıştır. Böylece en tipik çağ 20-50 yaşlar arası görülmektedir. Bu yaş sınırları üstünde ve altındaki çağlarda ise etki yapan güç yetişkin kimselerin çıkıklarına karşılık bunlarda kırıklar oluşmaktadır. Çıkık belirtileri. Hastalar çıkık olan eklemlerde durup dururken kendiliğinden beliren ağrılar duydukları gibi hareket sırasında ağrılar duyarlar. Çıkığın bulunduğu eklemler yapılan hafif baskı ve dokunmalarla da ağrı olur. Bir travmatik çıkık ancak eklemin kapsül ve bağlarının yırtılmasıyla oluşur. Çıkıkların tanınması ve teşhisi. Çıkığın oluşuyla ilgili hastadan bilgi alma, gözle bakılarak var olan kan toplanmasını tespit, elle yoklayarak tüm eklem değişiklikleri anlaşılır veya karşılaştırılır. İyileştirilmesi. Bir çıkığın iyileştirilmesine gözetilen amaç eklem yüzeylerini, eklem başı ve eklem yüzü kaybolan doğal ilişkilerini yeniden sağlamak ve böylece eklemin düzgülü anatomik ve fonksiyonel bütününü yeniden sağlamaktır. Örneğin bir kol çıktığında önce kol bükülür, dirsek eklemi bükülür, dik duruma atletyon durumuna getirilir. Sürekli olarak dirsek eklemi getirilir. Bundan sonra eklem gereğinden çok gerilir. Bu durumdayken ön kol çekmek suretiyle aşağı alınarak humerus öne getirilir. Humerus'un en aşağı noktasından geçtiği bir anda ise çekme eylemi sürdürülerek ön kol hemen bükülür. Böylece çıkık yerine konmuş olur. Unutulmamalıdır ki bu biçimde çıkığı yerine getirilen manevralarıyla tüm çıkıklarda amacı ulaşılmaz. Her şeyden önce çıkığın meydana geldiği eklemi eklem yüzeylerinin durumu ve anatomik ilişkinin önemi göz önünde tutulmalıdır. Suni solunum. Bir basınç yapma metodudur. Hareketlerin öğrenilmesi ve uygulanması kolay olması nedeniyle birçok ülkelerden özellikle Amerika'da kullanılmaktadır. Kazaya uğrayanın çevrilmesi. Hasta arka üstü yatıyorsa aşağıda açıklandığı gibi yüzü koyun yatırınız. Kazaya uğrayanın bir tarafında eğiliniz. Kollarını başı üzerine yerleştiriniz. Uzaktaki bacağını yakındakinin üzerine koyunuz. Bir elinizle kazaya uğrayanın yüzüğünü koruyunuz. Karşı taraf kalçası üzerindeki çıkacak elbiselerinden kavrayarak hızlı fakat sarsmadan çeviriniz. Kazaya uğrayanın durumu. Hasta yüzü koyun yatırılır. Başının aşağıya doğru biraz meyilli olması yeğe tutulur. Ötekisi de bir dizek meydana getirecek ve başına yastık görevi yapacak biçimde yana yatırılır. Bu sırada başı en rahat soluk alıp verecek bir oluşum verilir. Solunum yaptıracak olanın durumu hasta yüzünün dönük olduğu yönü görmek üzere bir dizini hastanın başının bacağının dışında ötekinde ilk bacağının arasına koyacak veya her iki diziyle birlikte diz çökecek. Bu surette kazaya uğrayanın yüzünde denetlemek kolay olur. Parmaklar açık olarak iki elin avuçları sırtın bel bölgesine yakın veya yakın kısımlarına gelecek biçimde eniş bir durumda kazaya uğrayanın sırtına uydurulur. Ellerin küçük parmakları 12. kaburga kemikleri üzerine bulunur. Suni solunum uygulayanın yardımcısı tarafından kazaya uğrayanın ağzı açılarak içinde yabancı madde olup olmadığı denetlenir. Kazaya uğrayanın ağzında yabancı madde varsa temiz bir bezle ağız açı temizliği yapılır. Gene yardımcı tarafından kazaya uğrayanın dili temiz bir bezle tutularak bir iki kez çekilip bırakılır. Böylece dilin geriye kaçıp soluk borusunun tıkamaması için önlem alınır. Kurtarıcının kolları gergin bir durumda gövdesiyle birlikte öne doğru hareket ettirilerek ve azar azar baskı yapmaya başlanır. Öne gidip omuzların kol düzeyine gelinceye kadar sürer. Bu süre 2 saniyedir. Ağır ağır 1-2 veya 1001-1002 diye sayarak 2 saniyeli süreyi geliştirmek olanaklıdır. Baskı aracılığı ile aktif soluk alıp verme hareketi uygulanır. Bundan sonra suni solunum uygulayan kurtarıcı kolları dikliğini koruyarak ellerini kaldırır ve kendi topukları üzerine oturur. Bu harekette 2 saniye içinde veya 3-4 diye sayılarak tamamlanır. Dinlenme dönemi olan bu manevra ile de inspirasyon hafif soluk alma hareketi yaptırılır. Bu sistemi bozmadan soluk verme ve alma dakikada 12-15 kez daha tekrar edilir. Her iki hareket bir soluk alıp verme karşılık olur. Kalbin durduğu insanın geçici olarak öldüğü nasıl anlaşılır? Şuur kaybolmuştur, soluk kesilmiştir, vuru alınmaz, nabız yoktur, boyun damarları atmaz, göz bebekleri genişlemiştir. İyileştirme. Kalbi birdenbire duran bir kişide iyileştirmeye çabucak başlanmalıdır. Aksi halde beyin dokusu kansızlığa 4 dakikadan fazla dayanamayacağından tehlikeli durumlar meydana gelebilir. Doktor gelinceye kadar iyileştirmeye başlanması bir hayatı kurtarabilir. Kalp masajı içeriden ve dışarıdan olmak üzere iki türlü yapılmaktadır. İçeriden yapılan kalp masajında hastanın göğsü açılıp kalbi örten zar kesilerek kalp meydana çıkarılır. Kalp avuç içine alınarak parmaklarla sıkıştırma ve gevşetme hareketlerine başlanır. Bu işlem doktor işidir. Dışarıdan yapılacak kalp masajında ve ağza izlenecek yol şöyle sıralanabilir. Hemen bir elinizi kazaya uğrayanın alnına koyup başını arkaya ve diğer ellerinizle de çenesini öne itiniz. Böylece hava yollarının açılmasını sağlamış olursunuz. Hastanın burnunu kapatınız ve ağzına gereği kadar yapıştırınız. Ve soluğunuzu içeriye boşaltınız. Bu sırada hava yolları açıksa göğsün şişip kabarması gerekir. Buna ağız ağızı solunum denir. Dışarıdan yapılan kalp masajında şöyle bir yol izlenir. İlk önce hastayı sert düz bir yere yatırınız. Hastanın yanına diz çökünüz. Bir elinizi avuç içinin hastanın göğüs kemiğinin en aşağı uç bölümünün üzerine yerleştiriniz. Öteki elinizi üstüne koyunuz ve güçle aşağı doğru bastırınız. Masaj. Vücuttaki yumuşak dokular üzerine yapılan sistemik ve bilimsel el hareketleridir. Bir başka anlamda elle dokunma temas anlamı taşır. Sözcük anlamı olarak to knead veya to handle el ile idare etmektir. Masajın hemen hemen tüm dünyada eski bir geçmişi vardır. En eski uygulamaları Çin ve Hindistan'da yapıldığını görüyoruz. Başlangıç M.Ö. 3000 yılına kadar gidiyor. Belgelerin eski Mısırların ve Perslerin de masajı tanıdıkları anlaşılmaktadır. En eski ve değerli toplu bilgileri ise eski Yunan hekimleri tarafından verilmiştir. Eski çağlarda masaj ve egzersiz birlikte uygulanmaktaydı. Daha sonra ikisi arasında kesin sınır çizilebilmektedir. Hindistan'da uygulanan şifa yöntemlerini göz attığımızda bu ülkede de masajın çok eski yıllarda uygulandığını görüyoruz. Kaynağının Hindistan'dan alan ve geçmişini İslamiyet'ten önce 1800'lere kadar giden Ayurveda tıbbının tedavi yöntemleri arasında eterik yağlarla yapılan masaj önemli bir yer tutuyor. Bu konuda çok kitaplar yazılmış, en eskiler arasında kronik iç hastalıklarına masajın değerlendirilmesi, idrar boşaltımına etkisi, göz hastalıklarına sağlıklı insan metabolizması üzerine masajın etkileri bulunmaktadır. Klasik masaja bugün uyguladığımız teknik sistemi getiren Hoffa manipülasyonları 5 esas grupta öfleraj, petrisaj, friksiyon, takotman, vibrasyon toplanmıştır. Hoffa, uygulamayı vücuda anatomik bölümlere ayırarak yapmakta, lokal ve genel etkilerini açıklamaktaydı. Hoffa yöntemleri Goç okulunca da sürdürülmüştür. Daha sonra Stroke aynı tekniği geliştirmiştir. Hoffa, Goç, Stroke tekniği bir dizi kitaplar halinde yayınlanmış ve günümüze kadar gelmiştir. Masaj hareketlerine manipülasyon denir. Bunlar el ve aletlerle yapılır. Aletler mekaniktir. Titreşim esasıyla çalışır. Hareket daima çevreden merkeze doğrudur. Hiçbir zaman vücut üzerinden el teması kalkmamalıdır. Çevreden merkeze doğru yapılan hareketlerde temas artacak şekilde dönüş ise şiddet yok edilmiş fakat hissedilir olmalıdır. Masajda temas bittiği an masaj da bitmiş demektir. Öyleyse masaj bitinceye kadar temas kesilmemelidir. Masaj genelde iki ana gruba ayrılır. Lokal ve genel. Lokal vücudun saklanan bölgesi her yer çalıştırılabilir. Genel masaj ise lokal bölgelerin tümüdür. Lokal bölgeler bacağın ön yüzü, arka yüzü, sırt bölgesi, karın bölgesi, göğüs bölgesi, kafa bölgesi, omuz ve kol bölgesi, bel bölgesidir. Kalbe uygulanacak masaj daha çok doktor isteğine bağlıdır. Masajı uygulayan erkeklere masör, bayanlar ise masöz denir. Klasik masaj teknikleri teknik ve sistem olarak Hoffa manipülasyonları değerlendirilebilir. Sırasıyla öfleraj, petrisaj, friksiyon, tapotman, vibrasyon. Masajı biz genelleştirmek istersek 1. Presyon, tazyik, 2. Perküsyon, darbe, 3. Vibrasyon, titretme. Masaj manevraları. Presyon, tazyik manevraları. perküsyon darbe manevraları, vibrasyon titreşim manevraları, presyon tazyik manevraları, sabit kayıcı, yüzeysel efloraj, perküsyon darbe manevraları, haşur, tapetman, klakman, betting, powering, masajda tutuşlar, klasik masaj tekniği. Türkçe'de manipülasyon ve manipülasyon olarak söylenip yazılan, aslı Fransızca olan manipulation sözcüğünün anlamı el hareketleri, elle yapılan hareketler veya işler demektir. Daha uygununu bulamadığımız ve masaj dilinde de yerleşmiş olduğu için biz de bu sözcüğü aynen aldık. Masaj yaparken ellerin aldığı biçimler, hareketin gelişmesi ve oluşan etkiler göz önünde bulundurularak klasik masaj manipülasyonları 5'e ayrılır. Hofvagoch-Stork tekniği, öfleraj, petrosaj, friksiyon, tapotman, vibrasyon. Masaj manipülasyonlarını kitaplardan ya da dergilerden okunarak öğrenilmesi oldukça zordur. Masaj öğretmeninin bulunmadığı yerlerde öğrenime yardımcı olması için manipülasyonların vücudun değişik bölümlerinde uygulanması, kitapta bazı şekillerde anlatılmaya çalışılmış her el hünerinde olduğu gibi masajda uzun deney ve uğraş gerektirir. Bu nedenle sabırlı olunarak bol alıştırmalar yapılmalıdır. En iyisi gerçek bir uzmandan öğrenmektir. Bir öfleraj sıvazlama, masajın temel manipülasyonudur. Öfleraj deri üzerine yapılan sıvazlama hareketidir. Yüzeysel öfleraj, tüm vücut içiyle ve olabildiğince az basınçla uygulanır. Parmaklar birbirine bitişiktir. Baş parmak uygulama alanının büyüklüğüne göre vücut yüzeyinin tam yerleşebilmesi için açık ya da bitişik bulunur. Tek ve çift el kullanılabilir. El basıncı çok hafif, başlangıç ve bitişte elin deri teması hastanın ancak hissedebileceği yumuşaklıkta olmalıdır. Derin öfleraj, bu manipülasyonda refleksif etkinin elde edilebilmesi için yeterli basınç verilmesi gerekir. Derin öflerajda amaç kan ve lenf dolaşımının mekanik olarak desteklenmesidir. Derin öfleraj avuç içi, parmaklar, baş parmak ve el sırtıyla tek ya da iki elle uygulanır. Petrisaj, yoğurma. Kaslarını en etkili manipülasyon olan petrisaj, kısım büyüklük ve biçimine göre tek ve çift el ve parmaklarla uygulanır. Friksiyon, derin doku masajı. Friksiyon, parmak uçlarıyla ya da baş parmakla yapılan küçük alanlı dairesel ve eliptik bastırma ve kaydırma hareketleridir. Etkinin deri altı dokusuna kaslarda mı olması istendiğine göre değişen basınçlarla yüzeysel ve derin uygulanır. Friksiyon, deri ve altı dokusundaki yapışıklıkların yüzeysel ve derin sertlik ve kalınlaşmaların gevşetilip çözülmesini olarak algılanır. Yüzeysel friksiyon, orta veya baş parmak uçlarının kubbeleriyle yapılır. Tapotman vurma. Darbe şeklinde ritmik vurma hareketleri olup derinin kan dolaşımını canlandırma ve tonusu artmış kasların tonuslarının azaltılması amacına güder. Darbelerin vurulmasında arzu edilen etkinin kuvvet derecesine göre değişik teknikler uygulanır. Literatürde değişik isimler verilmesine karşın parmakların yan kenarlarına yapıldığında vurma gücü daha hafiftir. Parmaklar her vuruşta yelpaze gibi açılıp kapanır. Ellerin, daha doğrusu parmakların sırt yüzeylerine de tapotman yapılabilir. Sırt ve belde genelde parmakların yanlarıyla, baldır, uyluk ve kabalarda ellerin yan kenarıyla yapılır. Her el saniyede 4 vuruş gerçekleştirilmelidir. 5. Vibrasyon, titreştirme. Vibrasyonun esas sözlük anlamı titreşim olmakla beraber masaj dilinde titreştirme olarak geçer. Çünkü olay kas üzerine konan avuç içi veya yumruk yapılmış elin dış, yani küçük parmak tarafıyla yapılan ritmik titreştirme hareketleridir. Kol dirsekten dik açıyla büküldükten sonra hareketsiz tutulan el ve parmaklarla düşey yönde titreşim hareketleri yapılır. Titreşimlerin sayısı saniyede 10-15 kadardır. Usta bir masör bu titreşimleri 5-10 dakika aralıksız, yorgunluk duymadan sürdürebilmelidir. Masaj vücudun hangi bölgelerini ve ne amaçla yapılır? 1. Sırt, ense, omuz kışağı, üst kol, alt kol, el, bel, uyluk, kalçalar, alt bacak, ayak, göğüs, karın, yüz, genel masaj, ortopedik durumlarda arda kalan şekillerin giderilebilmesi için diğer tedavileri ek olarak kullanılır. Çeşitli nörolojik hastalıklarda, romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde, uzun süre yatan halsiz kişilerde, akciğer rahatsızlığı olanlarda, hasta öksürtülüp bronşlardaki biriken maddelerin dışarı atılması sağlanır. Yanıklarda kronik dönemlerde, gerginlik durumlarında, baş ağrılarında, uykusuzluk hallerinde, stres ve sinir bozukluğunda, dolaşım bozukluğu olan varislerde, dinlendirici hareket sonucu sportif eylemler sonucunda. Masajda kullanılacak malzemeler. Pudra, özellikle yağlı ciltler için kullanılır. Pudra kullanımı cilt yüzeyi üzerine dökülerek değil, masör kendi elini kayganlaştıracak biçimde değerlendirilmelidir. Eğer fazla pudra alındıysa cilt gözenekleri doldurulur. Masörün parmak uçlarında birikim, yüz masajında kesinlikle kullanılmaz. Sabun ve şampuan özellikle saunalarda uygulamalanıdır. Kolay hareket etme özelliği sağlar. Profesyoneller için tercih edici özelliği vardır. Zarar ise vücut ısısını düşürür ve bu nedenle tercih edilmez. Yağlar özellikle kuru ciltler için tercih edilmelidir. Geniş yüzeylerde kullanımı uygundur. Fakat fazla alındığı takdirde masaj derinliği kazanılmaz ve bu nedenle masajın mekanik etkisi kaybolur. Özel masajlar. Özel yağlar, jeller ve kremler çok değişik çeşitleri vardır. Uygulanış tamamen ilaç firmasının açıklayıcı prosedürüne göre olmalıdır. Uyarıcı jeller ve kremler özellikle spor sakatlanmalarında, travmalarda ve rahatsızlıklarda kullanılır. Kullanım biçimi önemlidir. 3 özellik arz eder. Az kullanılır ise ısıtıcı ve derin etki, fazla kullanılır ise kuvvetli ısıtıcı ve fazla etki, çok kullanılır ise tehlikeli etki yapar. Masajın uygulama süresi. Masaj genel olarak 45-60 dakika sürer. Lokal masaj ise 15-20 dakika ile sınırlandırılmalıdır. Masajda bir sıra verecek olursak 15-20 dakika sırt masajı, 10-15 dakika ense, sonra omuz kuşağı, 15-20 dakika sırt üstü yatış ve göğüs. Lokal masajı 15-20 dakika ile sınırlandırmamızın nedeni o bölge üzerinde sabit çalıştırmayı gerektirir. Fakat lokal bölgenin bulunduğu bölgenin tamamını öflaraj ile hareketlendirmeliyiz. Bölge içi diğer manipülasyonlar titizlikle uygulanırken aralara mutlaka üst kas gruplarını ele alacak şekilde serpiştirme, kas gruplarının değerlendirmesinden çıkan artık maddenin diğer hücrelerle iletişim kuracak şekilde kalbe kadar atık maddelerin gitmesi sağlanır. Lokal masajlarda yatış pozisyonları da çok önemlidir. Bunun için yardımcı malzemeler kullanılmalıdır. Günün her saatinde masaj yapılabilir. Ancak büyük genel masaj ile karın masajı tok karnına yapılmamalıdır. Masajdan önce tuvalete gidilmesi önerilir. Spor masajlarına zaman önemlidir. Zaman darlığı nedeniyle süre 8-10 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bu masaj yapılan alana göre değişir. Spor masajındaki amaç aktivite öncesi kişiyi iyi bir kondisyona getirme, o sportif faaliyete hazırlama ve meydana gelebilecek sakatlıklardaki önleme özellikle düşünülmelidir. Spor masajı, müsabaka öncesi, müsabaka arası, müsabaka sonrası, tedavi masajı diye 4 esasta genel amaçlar doğrultusunda uygulanır. Spor dalına göre ve sporcunun özelliğine göre uygulama biçimleri farklıdır. Genellikle sportif faaliyetler üzerinde meydana gelen travmaların değerlendirilmesi ve dinlenmeyi hedef alır. Müsabaka sonrası masajda ise tamamen yorgunluk maddelerinin uzaklaştırılmasının sağlanması hedefimizi teşkil eder. Sakatlanmış sporcuların doktor tarafından kontrollerinin yapılmasından sonra doktorun önereceği biçim ve zaman süresi içerisinde tedavi masajı uygulaması yapılır. Spor masajı için burada anlatılan tekniklerin dışında özel bir teknik yoktur. Genel ve lokal masaj teknikleri uygulanır. Sportif karşılaşmalarda 24 saat aşırı faaliyetten hemen önce, devre arası ve karşılaşmanın hemen sonrası masaj yapılabilir. Bazı araştırmalara göre günde birden fazla masajın daha yararlı olacağı düşünülürse de genellikle günde bir kez uygulamanın daha uygun olduğuna inanılır. Tedavi süreklidir. Sürekli masaj uygulanacak belli masaj programı uygulanmalıdır. Masaj manipülasyonlarının hızı, masaj düzenli bir tempoyla uygulanmalıdır. El yavaş ve bir ahenk içerisinde yapılması gereken üflerajdır. Eller cilt ile teması hiç kaybetmemelidir. Vücudun bir kas grubu sıvazlaması 3 saniye sürmelidir. Beden eğitimi dersinin değerlendirilmesi. Eğitim öğretimin bütün alanlarında olduğu gibi beden eğitimi dersinde de değerlendirme büyük önem taşır. Ne türde ve ne düzeyde olursa olsun öğretmenler için değerlendirme programı eğitsel amaçların, öğretim ve öğrenim işlemlerinin, öğrenim gelişiminin, sonuçlarının değerlendirmesini içermelidir. Ölçme ve değerlendirme. Öğrenme ilerledikçe performansta apaçık olumlu değişmeler gözlenir. Bu olumlu değişmeler sonucu kas gerginliği ve başarı ulaşmak için gösterilen çabada da bir azalma göze çarpar. Kuramsal öğrenmelerin ölçülmesine öğretmenler kağıt kalem testleri ve sözlü sınavları kullanabilir. Duyusal özelliklerin ölçülmesinde ise önceden geliştirilmiş testler uygulanabilir. Devinişsel alanda en çok kullanılan ölçümler tepki, çabukluk, doğruluk, öğrenme becerisi ve performanstaki değişmedir. Tepki, sıçramadaki yükseklik, çabukluk, süre, doğruluk, hareketin istenilen ve şimdi sonuçlandırılma oranı 8/10 gibi, öğrenme becerisi, gelişiminin değerlendirilmesi, performans oranı değişimi, seyirci sayısı gibi açıklanabilir. Devinişsel alan davranışlarının gözlenmesi sadece doğrudan canlı şekilde yapılmaz. Günümüzde görüntüler videoya kaydedilerek daha sonra puanlayıcılar tarafından defalarca izlenmekte ve hatadan daha da arınık olması sağlanmaktadır. Puanlama yapabilmek için ölçme aracına gereksinim duyulmaktadır. Beden eğitimi derslerinde öğretmenlerin kullanabilecekleri 4 tür ölçme aracından bahsedilebilir. Bunlar çeteleme aracı, dereceleme ölçeği, ayrıntılı puanlama anahtarı, mutlak ölçüt. Çeteleme aracı ve dereceleme ölçeği daha çok becerilerin gözlemlerle ölçülmesinde, ayrıntılı puanlama anahtarı ise somut bir ürünün çıktığı alanlarda kullanılmaktadır. Konuyla ilgili olması bakımından becerilerin ürünle ölçülmesine dikkat edilmesi gereken noktalara da değinmek yararlı olacaktır. Bunlar, öncelikle iş analiz edilmeli ve ürünü oluşturan ögelerin ayrıntılı dökümü yapılmalı, bunlardan ölçmeye değer olanlar saptanmalı, puanlama aracı hazırlanmalı, süreç ölçülecekse bu noktalara da dikkat edilmeli, iş yapılırken birey gözlenerek süreç puanlanmalı, süreçten sonra ürün incelenmelidir. Aşağıda sportif etkinliklerle ilgili bilişsel, duyusal ve devinişsel alanlara ait değişik ölçme aracı örnekleri yer almaktadır. Bilişsel alan, atletizmde koşucular kaç ayrılır söyleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi koşu sınıflamasına girmez? Maraton, yüksek atlama. 10.000 metre ve 100 metre. Futbol bir top oyunudur, doğru yanlış şeklinde. Duyusal alan, hedef handball oyununa katılmaya istekli olur. Davranışları şu anahtara göre puanlayın. 0 hiç, 1 kısmen, 2 sürekli. Hedef davranışlar, grupla oynamaya istekli olma, oyun oynarken üzerine düşen görevleri yapma ve kurallara itiraz etmeme. Devinişsel alan, örnek 1. Hedef, handball ile ilgili temel becerileri edinebilme. Davranışları şu anahtarı göre puanlayınız. 0. Hareket gözlenmedi. 1. Kötü. 2. Orta. 3. iyi. Hedeflediğimiz davranışlar temel duruşları yapma, yer değiştirme, top tutma, top sürme, dururken ve hareketliyken paslaşma, kaleye atış yapma. Örnek 2. Hedef bir halk oyununu ilkelere uygun olarak oynama becerisi. 1. Öğrencinin genel durumu. Oyuna başlama pozisyonunun ilkelere uygunluğu, birinci figürden ikinci figüre geçişin ilkelere uygunluğu, ikinci figürü bitirişin ilkelere uygunluğu, oyunu sunuş biçiminin ilkelere uygunluğu, oyundaki motivasyonu. Bu dört alanın değerlendirmesi birbiriyle sıkı sıkıya ilgili olduğundan biri hakkındaki bilgi diğeri için de geçerli olacaktır. Örneğin sonuçların değerlendirmesi istenilen amaçlarla ilgili ise amaçlara ne derece erişildiği hakkında öğretmene bilgi verecektir. Bununla beraber ek olarak bir grup öğrenci için saptanmış amaçların uygunluğu ve geçerliliği başka ölçme araçlarıyla da değerlendirilmelidir. Öğrenciler için değerlendirme büyük bir zevktir. Ne kadar metre atladım? 50 metreye ne kadar sürede koştum? Bir basketbol oyununda kaç sayı yaptım? Futbolda kaç gol attım? Ne kadar yüksekten atladım gibi sorular merak konusudur. Formun işlenmesi. Bir konu, ünite ya da bir basamakla çalışması yapılıp tamamlandıktan sonra istenilen davranışlar ölçülmeli. Bu ölçme sadece kağıt ve kalemle olmamalı. Ölçme sonuçları listede öğrencilerin isimleri karşısında işlenmeli. Olumlu yapanlara, olumsuzlara da puan verilerek davranışı kazanan ya da kazanamayan öğrenciler liste üzerine saptanmalı. Hangi davranışı kaç öğrenci kazanamamışsa o öğrenciler tespit edilerek onlarla tekrar bir grup çalışması yapılmalı. Bu grupla çalışırken diğer öğrenciler bir başka hareket üzerine çalıştırılmalı. Değerlendirme formu. İzlenecek davranışlar, derse isteyerek katılma, derin kolda sıralanma, geniş kolda sıralanma, ikişerli sıra olma, üçerli sıra olma, dörderli sıra olma, öne çift kol mesafe alma, sağa tek kol mesafe alma, sola tek kol mesafe alma, yanlara çift kol mesafe alma, rahat ve hazır olduruş, sağa sola geriye dönüş, ritmik koşu, yerinde sayma, ileri marş, kıt adur, sağa sola çark, koşu durumu, çömelik duruş, düz bank duruşu, ters bank duruşu, cephe duruşu, ters cephe duruşu, yüzüstü duruş, mum duruşu, planör duruş. Beden eğitimi dersinde kullanılacak araçlar. Jimnastik sırası, üzerinden atlamalar, dayanmalar, vücut bölümleri tespit ederek çeşitli gövde hareketleri, elde veya baş üstünde bir şeyler taşıyarak veya engeller üzerinden aşarak denge yürümeleri. 2. Denge ağacı. Değişik yürüyüşler, elde ve baş üstünde bir şeyler taşıyarak veya kasa üzerine konan engellerden aşarak yürüyüşler. 3. Kasa veya koyun. Kalça yüksekliğindeki düz takla, açık bacak ve yan geçiş için. 4. Atlama ipi. İpi çeşitli yön ve şekillerde çevirmek suretiyle değişik duruşlarda tek veya eşli bir veya iki ayaklı yürüyüş ve koşu sıçramaları için. 5. Jimnastik topu. Çember, ve jimnastik değneği ve lobut. Değişik atıp tutmalar, çevirmeler, savurma ve hamleler şeklinde hareketler için. 6. Sağlık topu. Değişik duruşlarda top alıp vermeler, atış ve tutuşlar, topla gövde denge hareketleri için. 7. Yatay parmaklık, yatay ağaç, ip, merdiven, dik halat, jimnastik çerçevesi. Asılma, dayanma, sallanma, esnetme, tırmanma ve denge hareketleri yaptırılabilir. 8. Jimnastik minderi. Tek ve eşli takla çalışmaları, elbaş amudu, çember ve benzeri. 9. Voleybol, basketbol, futbol, handbol ve benzeri topları, masa tenisi masası, stafet çubukları, pompa ve düdük. 10. Voleybol ağı ve diğer direkler, basketbol potası, saha tesisleri, kum havuzu, asılma, tırmanma, denge araç ve geliştirim. 11. Cirit, disk, gülle, flama, bayrak. Sayfa 189, kitap sonu.